Hayırlı akşamlar kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri. Erkam Radyo'dan Ekonomiden Hayata programından hepinize enişten dileklerimle selamlıyorum. Profesör Doktor Gülfettin Çelik hocamla birlikte ben Faruk Pal tekrar sizlerle birlikteyiz. Hocam bu hafta gündemde yoğun, ekonominin gündemi yoğun geçen haftadan bu yana. O konuları isterseniz önce ele almaya başlayabiliriz öncelikle. Ama ben programımıza başlamadan önce o Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıda hayatını kaybeden, terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve yakınlarına da başsağlığı dilemek istiyorum. Programı bu şekilde başlatmak
Allah
istiyorum.
Allah rahmet etsin hakikaten. Hı.
Dediğim gibi hocam, başta ifade ettiğim gibi yoğun bir hafta yaşadık aslında ekonomi açısından. Geçen hafta dinleyicilerimize ifade etmiştik. Merkez Bankası'nın faiz indirimi vardı. Fed beklendiği şekilde faizde bir yükseltmeye gitmemişti. Arkasından İngiltere'nin Brexit kararı kabul edildi, yani oylamaya sunuldu ve İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılmaya karar verdi. Çoğunun %52'nin %52 gibi bir oy çokluğuyla. İşte Rusya ile Türkiye içerisinde tabii hem siyasi hem ekonomik önemli sonuçlar olacak gelişmeler meydana geldi. Rusya ile ilişkilerin düzeltilmesine yönelik bir adım. İsrail ile anlaşma yapıldı. Son olarak Mısır'la ilgili ilişkilerin düzeltilmesiyle ilgili mesajlar, olumlu sinyaller verilmeye başladı. Yani ne oluyor diyebileceğimiz, sorabileceğimiz böyle hızlı bir hafta yaşadık. Bu programda da dilerseniz bu konuları ele alabiliriz diye düşünüyorum. Ben öncelikle Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle ilgili kısaca değinelim diyorum. Bunu ne şekilde değerlendirelim, nasıl yansıyacak piyasalara, sizin yorumunuzu alalım hocam isterseniz.
Şimdi Merkez Bankası adeta birkaç gün sonra ortaya çıkacak olan böyle bir fırtınalı, böyle çok hareketli bir ortama girmeden önce alınmış bir karar idi. Evet. Çok ilginç bir şekilde hakikaten çok hızlı bir hafta geçirmiş olduk. Belki aylarda ortaya çıkabilecek olan bir gelişme. Evet. Bir haftaya sığdı neredeyse. Evet. Dediğiniz gibi İsrail, Rusya, AB ve Amerika tabii dolayısıyla ve Türkiye bağlantısında konu ele alındığında hiç öngörülemeyen bir hızla her şey gelişmiş oldu. Merkez Bankası'nın almış olduğu karar öncelikle konu uzmanları nezdinde bu geçtiğimiz günlerde biraz daha hani hangi veriye dayanarak ya da hangi hedefi, hangi arka plana dayanarak belirlediği noktasında istifamla ele alındı.
Evet.
Klasik yorumcular nezdinde öyle diyelim. Çünkü faiz indiriminin olabilmesi Türkiye'ye gelecek olan ya da Türkiye'nin ihtiyacı olan nakitin, değil mi? Daha kolay şekilde elde edebileceğine dair bir beklentiyle olmalıydı.
Evet.
Bu emare yokken nasıl böyle bir karar alındı konusu hafta boyunca tartışıldı. Sebepleri anlaşılmaya gayret edildi. İşte dediğim gibi klasik yorumcular bu noktada olması gereken bu değil diye biraz dillendirmeye gayret ettiler. Peki neden Merkez Bankası böylesi bir karar hakikaten aldı? Neye dayanarak aldı? İki sebebi var diye düşünüyorum. Klasik ekonomik parametrelere bakarak ortaya çıkamayacak olan iki sebep var diye düşünüyorum. Bir tanesi ekonominin Türkiye'de biraz siyasetle, biraz toplumsal kültür farklılığıyla da ele alınması gerekiyor diye düşünüyorum. Onlar da birer parametre aslında. Türkiye'nin nereye evrileceğine dair ya da imkanların kapasitesinin ne olduğuna dair ek başka parametreler de devreye sokulmak zorunda gözüküyor. Bunu da bize ortaya koyan neydi? Daha önceki dönemlerde işte enflasyon olsun, büyüme olsun, değil mi? Ticaret olsun. Bütün bunlara ilişkin verilerde öngörülerin biraz gerçekleşmemesiydi. İşte demiştik daha önce işte IMF'ti, kredi kuruluşları gibi bir takım ortamlar Türkiye ilişkin geleceğe dönük bir takım rakamlar öngörürlerken isabetlilikleri biraz zayıf görüşler belirtmişlerdi. Neden? Türkiye'nin kendine özgü olan yapısını keşfedememekten, yani bunu ortaya koyamamakla alakalı bir şeydi bu.
Evet.
Merkez Bankası biraz Türkiye'nin kendi siyasetinden etkilenerek ya da Türkiye'deki talebi dikkate alarak bir ölçüde diyelim bir adım attı gibi gözüküyor. Yani dünya ekonomisinde Türkiye'ye girecek olan paranın daha ucuza, daha kolay en azından elde edilebileceğine dair güçlü bir veri yokken böyle bir adım atması ancak böyle açıklanabilir diye düşünüyorum.
Evet.
İkinci bir boyutu daha var bu kararın alınmasında. Yeni yönetim o anlamda yeni bir takım enstrümanlar da kullanmaya niyetli gibi gözüküyor. Klasik etki ve tepki modelin dışına çıkmayı planlıyor gibi gözüküyor.
Evet.
İşte daha önce en ciddi problem neydi? İşte enflasyon, faiz değil mi? Evet. Ve büyüme ilişkisiydi. Burada o klasik mantığın dışına çıkma hedefini gördük diye düşünüyorum. Bu itibarla aradan geçen bir hafta zarfında etkisi de çok da kötü olmadı. Yani TL örneğin ya döviz ilişkisinde TL aleyhine bir gelişme olmadı.
Gelişme söz konusu
olmadı. Olmadı. Ha bu Brexit öncesinde de yoktu.
Evet.
İsrail öncesinde de yoktu. Yani bu bir haftaki zaman zarfındaki dövizle alakalı gelişmeler örneğin Türkiye'nin kendi durumuyla ilintili değil, daha çok dış faktörlerin belirleyiciliğinde ortaya çıktı. İşte doların yükselmesi arkasından tekrar, evet, işte bugün itibariyle düşme trendini tekrar yakalaması dış dünyanın belirleyiciliğinde olan bir şey oldu. Yani Merkez Bankası'nın almış olduğu karar bu noktada olumsuz bir ivmeye sebep olmadı.
Evet.
Bu bizi yepyeni bir açılıma götürecek gibi gözüküyor. Yani klasik olan mantığın biraz dışına çıkabilme denemesi yapıldı ve bunda da başarılı da elde edildi gözüküyor şimdiye kadar.
Yani ümit ediyoruz ki sonuçları da olumlu olur.
Evet. Bekliyoruz. Evet.
Şimdi diğer bir olay, Brexit olayını en son değerlendirelim diye düşünüyorum, biraz daha geniş ele alırız ama İsrail konusuyla başlayayım diyorum. Yani İsrail ile ilişkilerin normalleşmeye geçti diyelim ve bir anlaşma imzalandı. Şimdi 2010'da bu Mavi Marmara gemisi olayından sonra, Mavi Marmara gemisine yapılan saldırıdan sonra ilişkiler kopmuştu karşılıklı olarak. Öncelikle şu süreçte İtalya'da bir normalleşme ile ilgili bir adım atıldı. Arkasından da anlaşma imzalandı. Tabii bunun siyasi sonuçları kadar ekonomik sonuçları da olacak. Bizi biraz daha ekonomik sonuçları belki daha çok alakadar ediyor. Bunun öncelikle enerji yönünden bir sonucu var. İsrail'in işte gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması. İlk etkisini muhtemelen burada göreceğiz. Yaklaşık 550 kilometrelik bir boru hattı yapılması ve böylece Avrupa'ya ulaştırılması düşünüyor. Ve buradan 2,5-3 milyar dolarlık bir yatırım bekleniyor. Diğer noktada anlaşmayla ilgili Filistin'i ilgilendiren yönler var. Aynı zamanda bizim yatırımcılarımızı ilgilendiren yönler var. Şöyle ki Gazze başta olmak üzere bu bölgenin elektrik su ihtiyacının karşılanması için çalışmalar yapılacak. Bunun haricinde işte Gazze'de inşaatı tamamlanmış, kaba inşaatı tamamlanmış 200 yataklı Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin hizmete açılacak. Ayrıca TOKİ Gazze'de konut projesi gerçekleştirecek ve Cenin bölgesinde sanayi bölgesi yapımına hız verilecek deniliyor. Bunlar bu anlaşmanın pratik meyveleri olması bekleniyor. Tabii Türkiye açısından dış ticaretin karşılıklı, daha doğrusu ticaretin arttırılması, 4,5 milyar dolarlardan 7,5 milyar dolarların üzerine çıkartılması bekleniyor. Dolayısıyla bu anlaşmadan ekonomik olarak en azından olumlu sonuçlar bekleniyor. Evet hocam, nasıl değerlendirmemiz lazım? Yani konuşmalar böyle genel itibariyle.
Şimdi bu tespit edilen hususların niye gündeme düştüğünü biraz ele almak gerekiyor.
Evet.
Yani neden bu konular gündeme düştü? Yani neden bu kararlar alındığı biraz tartışmak gerekiyor. Geleceği okuma adına bu önemli. İşte ihracat niye artırılmak durumunda ya da niye doğal gaz ya da niye Gazze ablukanın bu şekilde aşılması? Tabii geriye gitmek gerekiyor bu çerçevede de. Yani neden Türkiye ve İsrail 2010 sonrasında değil mi 6 yıldır bu kopukluğu yaşadılar?
Evet.
Ve neden şimdi bu kopukluk aşılmaya çalışılıyor? Neden? Şimdi bir defa İsrail veşesinden bakacak olursak, Türkiye her şeye rağmen İsrail'in uluslararası platformda var olan kurumsal mekanizmalarda ciddi bir muhatabıydı.
Evet.
Yani İsrail kendini Orta Doğu'da kabul ettirme noktasında Birleşmiş Milletler nezdinde, diğer ortamlarda diyelim, muhatap alabileceği bir partner ya da bir aktör bulabilir durumdaydı. Bu Mavi Marmara olayı sonrasında bu muhataplık ortadan düşmüş oldu, kalkmış oldu. Yani İsrail adeta uluslararası arenada temas edebileceği, görüşebileceği, destek alabileceği yerine göre, kendini ifade edebileceği yerine göre, hatta işbirliği yapabileceği bazı alanlarda bir muhatabını kaybetmiş oldu. Bu İsrail'i bir yönüyle yalnızlığa iten bir süreçti. Yani İslam dünyasıyla temasta, aracılıkta edecek olan bir unsur, bir aktör kaybolmuş oldu. İsrail adeta dış ilişkilerinde, Orta Doğu'nun direkt toplulukları ya da devletleri nezdinde kendi kendine süreci yürütmek zorunda kaldı. Bir tek Mısır'a sığınmıştı. Evet. Mısır da o anlamda şaibeli bir yönetim idi, öyle diyelim. Bir askeri darbeyle değişmiş olan bir yönetimin İsrail'i legalize etme ya da İsrail'i meşrulaştırma gücü asla olamazdı. Nitekim bir etkisi de, olumlu etkisi de olmadı. Hatta tam tersine İsrail'in Mısır'la olan ilişkisini daha güçlü hale getirmesi Orta Doğu'da ikinci bir dalga daha doğurdu. İslam ülkeleri yine ayrıştılar bu noktada. Yani kendi işlerinde de yeni bir ayrışmaya gittiler. Yani bu İsrail'in göz ardı etmeyeceği bir problem alanıydı. Yani bu anlatmaya çalıştığınız bu ekonomik bir takım boyutların arkasında böyle bir husus vardı yani. İkinci bir nokta daha vardı. O da Türkiye ayağı. Türkiye de bu çerçevede Orta Doğu sorununda bir aktör olarak yer alma, çözüm ortağı olarak yer alma niyetinde olan Türkiye'nin bu planının gerçekleştirilme zemini ortadan kalkmıştı. Yani İsrail'le olan o kopukluk fiiliyatta aslında Gazze'yi adeta dondurmuş durumdaydı. Yani Gazze'nin bir çözüme, Filistin'in o anlamda bir çözüme gidişini dondurmuş durumdaydı. Bu da Türkiye'nin üstlenmek istemiş olduğu rol noktasında bir zorluk ortaya çıkartıyordu. Evet. Bir diğeri, Türkiye örneğin İsrail ve Filistin yakınlaşması diyelim. Türkiye işte İsrail'in Rumlarla olan yakınlaşması gibi diyelim. Bir takım sebeplerle de işte Kıbrıs'la bağlantılı olmak üzere, Akdeniz'le bağlantılı olmak üzere, oradaki işte yeni doğalgaz havzasıyla bağlantılı olmak üzere başka krizler de yaşamasına sebep olmuştu. Evet. Yani Mavi Marmara aslında dalga dalga her alanı adeta içine aldı. İşte bu çerçevede doğrudan doğruya ekonomik anlamda oradan gelecek olan işte turist sayısı, değil mi? Evet. Buralardan o bölgelere giden insan sayısını etkiledi. İfade ettiğiniz mal hareketleri ticarette. Gerçi Türkiye'nin ticareti o anlamda ihracatı arttı. Evet. İsrail'inki düştü. Evet. Yani bu bir yönüyle de Türkiye açısından güzel bir şeydi. Yani kimin kime daha bağımlı olduğu, kimin alternatifin daha az olduğuna dair bir resim ortaya koydu bu. Bu yönüyle o zaman, 6 yıllık o zaman zarfı bazı şeylerin netleşmesine bir fırsat da oluşturmuş oldu. Türkiye ekonomik gücünü o anlamda tekrar görmüş oldu. Ama yine başka bir takım problemlere sebep oldu Türkiye açısından. İşte bizim Rusya ile yaşamış olduğumuz kriz, bizim örneğin İsrail'le ya da Orta Doğu ile olan ilişkimiz daha sıcak, daha düzgün, düzenli olmuş olsaydı Rusya ile yaşamış olduğumuz kriz bu kadar yıkıcı, bu kadar zorlayıcı olmazdı. Yani bizi biraz daha bu kadar alternatifsiz bırakmazdı. İhraç etmiş olduğumuz birçok ürün var, almış olduğumuz ürün var. En azından cüzi de olsa bir pazarı bu bölge. Evet. En basitinden doğalgaz mevzu. Gerçi hani İsrail'le yapılan anlaşmanın işte 2020'lerden önce bir sonuç ortaya çıkartması beklenmiyor.
Kısa bir sürede sonuç.
Ama en azından uzun vadede Türkiye'nin elinin güçleneceğine dair elinde bir kozu olacaktı. Ve bunu masada ya da elinde bir şekilde tutuyor olacaktı gibi. Bir diğer konu aslında bu güvenlik konusu. Yani Türkiye Orta Doğu'nun bu kargaşık ortamında İsrail'le olan probleminin böyle bir veçeye bürünmesi sebebiyle gerek DAEŞ, IŞİD her neyse, işte Kaide ya da Suriye, Esed rejiminin ya da Irak'taki o kargaşa ortamının ortaya çıkarttığı ve elbette Güneydoğu'yu da ekleyelim, PKK terörünün getirmiş olduğu o problem alanını çok daha güçlü hissetti, güçlü yaşadı. Hatta muhtemeldir ki diğer birçok ülkenin yanında İsrail'in de bu noktada Türkiye'yi zora sokacak olan bir takım aracılıklarda yer aldığı düşünülebilir. Evet. Yani çok boyutlu bir problem alanı aslında işte ifade etmiş olduğunuz somut adımları bir bakıma doğurdu şu an.
Evet.
Yani iki ülke de birbirine o anlamda ihtiyaç hissettiler, hissediyorlardı çok çeşitli sebeplerle diyelim. Ve tabi bu noktada daha zorlanan İsrail idi. Ve belki ilk defa diyelim İsrail Türkiye'nin rolünü ya da yerini adeta tescillemiş oldu. Bu diğer ülkeler açısından da bir gösterge olacaktır. Yani diğer ülkeler de Türkiye ile ilişkilerinde daha düşünerek davranacaklardır diye düşünüyorum. Ben biraz da Rusya'nın da son günlerde Türkiye-Rusya ilişkilerinde de gelinen noktanın biraz bunlarla da ilintili olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani çok daha etrafıyla daha teması olan, güçlü olan bir Türkiye'nin Rusya'yı da o anlamda düşündürdüğünü varsayıyorum.
Evet hocam.
Şimdi Türkiye-İsrail ilişkileri salt Türkiye ve İsrail'e sınırlı olmayan sonuçlar ortaya çıkaracak bundan sonra da. İşte doğalgaz örneğini verdiniz.
Evet.
Bir defa Avrupa'nın özelde Rusya ya da işte Türkmenistan ya da İran doğalgazının yanında bir İsrail doğalgazını da alternatif olarak kendi hanesine katacağını söyleyebiliriz. Ve bunun Türkiye üzerinden oluyor oluşu Türkiye'de adeta daha vazgeçilmez bir konuma itecektir. Tabii burada özellikle Türkiye'yi de ele alacak olursak Türkiye'nin Rusya'ya karşı doğalgazdaki ya da İran'a karşı sınırlılığı ve kısıtlılığı diyelim. İşte Azeri, Türkmen, evet, petrolüyle beraber İsrail doğalgazının da devreye girdiği bir yeni zenginliğe kavuşacaktır. Nitekim bundan sonraki dünyanın diyelim, bundan sonraki çok ciddi bir problem olmaya devam edecek olan enerji konusu Türkiye açısından da uzun vadede daha az problem olan bir çözüme de kavuşmuş olacaktır. Bu da uluslararası alanı da doğrudan doğruya etkileyecek olan yeni bir gelişme diye düşünülebilir. Belki bir diğeri ortaya çıkacak olan sonuç, öyle ya da böyle bir takım farklı sesler duysak da ya bu yetmedi, kalkan abluka mıydı, ambargo muydu, neydi gibi ya da Türkiye kim bilir ne tavizler verdi gibi bir takım istifhamlar oluşturan farklı sesler çıksa da ana hattıyla ta uzak doğuya kadar yayılan bir şekilde Türkiye'nin Orta Doğu'daki rolünü çok daha güçlü kılacak olan yeni bir açılım ya da bir döneme girdik diye düşünüyorum. Yani çözüm üreten, evet, çözüm üretmede sebat gösteren, kendisi yanında bu coğrafyayı da dert edinen, düşünen, bir sömürge mantığından öte bir kardeşlik ilişkisiyle olaya bakan, insani boyutuyla konuyu ele alan bir Türkiye imajını güçlendirdi bu. Adeta bundan sonraki süreçte Filistin sürecinde, evet, Türkiye işte İsrail'in belki zoraki kabul ettiği ama Orta Doğu'nun sevinerek belki kabul edeceği bir partner daha devreye girmiş oldu. Yani bundan sonra artık Filistin konusu Türkiye'ye göz ardı edilerek asla çözüme ulaştırılır diye düşünülmeyecek bile gibi gözüküyor.
Evet hocam. Kısa bir aradan sonra görüşmek üzere diyeceğim dinleyicilerimiz ama ondan önce şunu da özetlemek istiyorum. Yani bu anlaşmanın Türkiye için ekonomik avantajları olacak görünüyor. En azından enerjide, doğalgazda Türkiye'nin alternatifleri ortaya çıkmış olacak. Filistin için belki avantajları olacak. Başta Gazze olmak üzere inşasında, diğer bölgelerin inşasında ekonomik katkı sağlayacak. Tabii Türkiye'ye başka anlamlarda ekonomik katkı sağlayacak. Kıymetli dinleyicilerimiz, Ekonomiden Hayata programında devam ediyoruz. Profesör Doktor Gülfettin Çelik hocamla birlikte gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Hocam, İsrail'le anlaşmayı değerlendirdik, ekonomik sonuçlarını. Bir de Rusya konusu var. Şimdi Rusya konusu niye gündeme geldi? Rusya ile ilişkilerimiz bu uçak düşürme hadisesiyle beraber gergin bir ortama girmişti karşılıklı. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın mektubuyla beraber süreçte yeniden görüşmeler başladı. Hem aslında Rusya ekonomisi için olumlu sonuçlar bir anda ortaya çıktı. İşte bu mektubun arkasından örneğin rublenin değerinin yükseldiği görüldü Rusya'da. Oradan da tabii bu olay bir memnuniyetle karşılandı. Türk lirası, siz zaten başta söylediniz, bu gelişmeler Merkez Bankası'nın kararı ya dış olaylardan kaynaklanan şeyler ama Türk lirası dolar karşısında bir değer kaybına uğramadı en azından bu süreçte, onu ifade edebiliriz. Artı turizmcilerde böyle bir Rusya ile ilişkilerin yumuşamasında bir sevinç var. Çünkü ekonomiye özellikle onlar için açısından kendilerine katkı olacağını düşünüyorlar ve açıklamaları 1 milyonun üzerinde turist çekme gibi bir düşünceleri var. Tabii sadece turizm açısından değil, bizim Rusya ile ekonomik anlamda birçok ilişkimiz var, ticaretimiz var. Bu da bu başlangıç iyimser bir başlangıç oluyor tabii. Belki bekleniyordu ama bizim için biraz da hızlı, geçen hafta hızlı bir şekilde gelişmiş oldu. Sonuçta bunu nasıl okumalıyız? Yani nasıl görmeliyiz, nasıl değerlendirmeliyiz? Yani nasıl böyle bir sürece geldik diyelim.
Şimdi tabii olayların arkası çok daha derine iniyor diye düşünüyorum.
Evet.
Öyle hemen 3-5 günde ortaya çıkan mektup yazıldı, arkasından da işte hemen ne kadar da güzel bir cevap verelim, iyileştirelim değil yani.
Evet.
Bunun hazırlığı uzun zamandır var, öyle diyelim. Bu zemini oluşturma çabaları var. Uluslararası o anlamda işte ortaya da çıktı. Aracılık eden ortamlar, kurumlar var, şahıslar var. Fakat bundan da öte ben çok daha planlı bir gidişat olduğunu düşünüyorum.
Evet.
Şimdi bir defa Rusya, şu an Türkiye açıkçası bu mektupta bile alenen net bir özür de bulunmadı. Değil mi?
Evet. Yani
üzgün olduğunu beyan etmek, başsağlığı dilemek, evet, aileye karşı anlamda taziye ifade etmek önemli bir şey, gösterge. Ama doğrudan doğruya Türkiye devlet olarak ben bir hata yaptım, günahında katlanacağım demedi yani.
Evet.
Buna rağmen nasıl bir sonuçtu? Hani sonuç nasıl bu şekilde hızlı şekilde gelişebiliyor?
Evet.
Bunu biraz yoklamak lazım, sorgulamak lazım. Bir defa bence Rusya Orta Doğu'ya niye geldiyse elde etmek istediği sonucun önemli bir kısmını elde etti artık.
Evet.
Yani Esed'i ayakta tuttu.
Evet.
Esed'i bir artık masada bir taraf olarak kabul ettirdi. İlave ikincisi de kendini de oraya tanımladı. Evet. Bundan sonra artık ABD'nin yanında, işte NATO'nun diğer ülkeleri yanında Rusya da burada bir taraf olarak var. Masanın bir ucunda artık yerleşmiş oldu. Bu elde etmek istemiş olduğu iki sonuçtu. Bu iki sonucu da elde etti.
Evet.
Ha, bundan sonraki süreçte elde etmek istediği bazı hususlar var ki onları elde etmede zorlanacağını düşünüyor. Türkiye'nin yardımına ihtiyaç hissediyor,
evet,
diye düşünülebilir. Ha, bu sonuçlar kime karşı olacaktır? Yani kime karşı bir takım yeni haklar ya da yeni imkanlar elde etmek istiyordur Rusya? Amerika'ya karşı, Avrupa'ya karşıdır. Öyleyse Türkiye ile Avrupa'nın karşı karşıya kalacağı bir takım alanlar doğacaktır. Rusya da o konuda destek verecektir muhtemelen. Şimdiye kadarki elde etmiş olduğu artıları da pazarlık gücü olarak kullanacaktır gibi geliyor. Yani bu çok da bir santranç. Yani rüzgarın bazen oradan bazen buradan estiği zamanlar olur. Devletler de bunları kollarlar. Ona uygun yeni adımlar atarlar. Bu noktada da bir pilot olayı o genel çıkarın yanında küçücük bir mevzu haline dönüşüverir yerine göre. İkincisi, Türkiye açısından bir zaruret vardı. Ya o demin anlatmış olduktan Rusya açısından da Türkiye açısından bir zaruret vardı. O da nedir? Türkiye hiç öngörmediği şekilde güneyden, kuzeyden, batıdan, oradan, buradan bir hengamenin içine düşmüş oldu.
Evet.
Hiç niyetlenmediği halde, hiç arzu etmediği halde, içinde yer almak istemediği halde diyelim, hem bu olayların içine dahil olmuş oldu, hem de kendisini de etkileyen sonuçlara katlanmak üzere bu süreçte yer aldı. İşte başta Irak'tan başlayalım, Suriye, değil mi?
Evet.
Sonra nüfus hareketleri, göç hareketleri, mülteci hareketleri, ilaveten işte uçak krizi ve arkasından Rus pazarının o anlamda mal ihracatı, insan hareketinin turizm etkisi boyutu, teknoloji transferleri boyutu diyelim. Akabinde Avrupa ile yaşamış olduğu kriz, AB ile 72 maddenin yok şu gerçekleşti bu gerçekleşmedi değil mi, terör yasasını, kanunu değiştirin, yönetmeliğini değiştirin tarzı baskılar. Tüm bunlar Türkiye'nin böyle adım adım çözmesi gereken problem yumağı oluşturdu. Ve Türkiye önünü görmek istiyor bu noktada. Nereden başlayacağına dair bir tespitleme var diye düşünüyorum. Bu noktada da İsrail kendisi adım atmıştı zaten.
Evet.
Bu Rusya ile ilişkilerde de adım atan taraflardan birisi oldu Türkiye.
Evet.
Niye? Çünkü Rusya'yı şu aşamada karşısına artık almak istemiyor. Türkiye zaten niyeti yoktu ama bunu en azından şu aşamada deklare etmiş oldu. Tekrar beyan etmiş oldu. Daha güçlü bir şekilde beyan etmiş oldu. Doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı ağzıyla beyan etmiş oldu. Bu da Rusya'nın o anlamda ihtiyacı da olan bir adım olduğu için olumlu gelişme ortaya çıktı. Şu aşamada Türkiye 2016'yı yaşarken Avrupa ile olan ilişkilerindeki zedelenme çok daha kalıcı gibi gözüküyor.
Evet.
Yani Rusya'nınkisi daha kolay çözülebilir bir alandı. Önce onu çözelim istediler gibi gözüküyor. Bir takım aykırı sesler de çıkacaktır ama bu aşamada. Her iki ülke nezdinde.
Evet.
Çünkü her ikisi de şu aşamada demokratik ülkeler. Oradaki muhalefetin ya da dış bir takım mihrakların diyelim farklı beyanları olacaktır. Ama bu yola girilmiş gibi gözüküyor. Artık geriye dönüş kolay kolay olmaz.
Evet.
İlk aşamada ekonomik bir takım zedelenmeler ya da yaralar sarılmaya çalışacak gibi gözüküyor. Siz ifade ettiğiniz işte turizmci şu aşamada yeni bir beklentiye girdi gibi. Evet. Gerçi şu an bu Atatürk havalimanındaki patlamanın nasıl bir
olabilir.
İnsan nasıl diye beklentisi oluşturacağı yeni bir problem alanı.
Evet.
Türkiye bir tedbirler alacaktır. Daha köklü tedbirler alacaktır bundan sonra tahmin ediyorum. O teröristlerin giriş çıkışlarını sınırlama noktasında. O yüzden çok fazla endişe etmeye de gerek yok. Evet. Ama tabii reelde turizmci, reelde turist buna nasıl etkilenir?
Evet.
Onu da göreceğiz zaman içinde. Yani Türkiye ve Rusya işte turizmle başlayan ama mal hareketleriyle devam eden diyelim. Artık neredeyse sektörleri de o anlamda etkileyecek ve çıkışlara da sebep olacak, iflaslara yol açacak düzeye varan bu krizi aşmayı niyetlendiler. Bu olumlu bir adım gibi gözüküyor. Bunun ikinci adımı acaba olacak mı? Belki bu biraz daha zaman gerektirecektir.
Evet.
Çünkü Rusya'nın Suriye'deki varlığı bitmedi. Evet. O bir problem alanı olacaktır yine her şeye rağmen. Yine Rusya'nın batılı ülkelerle beraber PKK'ya vermiş olduğu, işte PYD'ye vermiş olduğu destek, gizli ya da yarı açık destek diyelim, bitmedi. Bunlara ilişkin net bir şey yok henüz.
Evet.
Yani bu görüşmelerde bunların bir vaadi alınmış değil. Olay sadece uçak krizi üzerinden gidiyor.
Evet.
O pilotlar ve aileleri, tazminat falan neyse özürler bu bağlamda devam ediyor. Henüz o aşamalara varılmadı. Ama o aşamalarda gündeme düşecektir. Bunlar bir takım gecikmelere sebep olur. Yani kolay kolay birden her şey eski havasına varmaz. Hemen işte doğalgaz hattını inşa edelim. Hemen başladık. Şu konuda da anlaşmalar yapalım. Teknolojik transferlerinde bulunalım. Teknoloji alışverişlerinde bulunalım gibi. İşte AB'ye alternatif olarak Türkiye'nin Rusya'yı da içine alan yeni bir ekonomik işbirliği arayışı içinde olmasını şu aşamada aktif hale getirecek düzeyde değil gelişmeler. Ama bir ümittir. En azından Avrupa, dünya ya da Amerika'da o anlamda, diğer aktörler de o anlamda Türkiye ve Rusya ilişkilerini yeni bir tanıma kavuşturacaklardır. Öyle bir gidişat var gözüküyor.
Evet hocam. Bu hafta tabii gündemimiz yoğun demiştik. Sonuna doğru da yaklaşıyoruz gerçi ama İngiltere konusuyla devam edelim diye düşünüyorum ben. Çünkü İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması kararı tabii önemli bir karar. Yani sadece İngiltere'yi ilgilendirmiyor. İngiltere, Avrupa ve dünyayı ve tabii ki dünya içerisinde bizi de ilgilendiren çok önemli bir karar. Şimdi İngiltere'de bakıyoruz %48 AB'de kalınması yönünde tercihte bulunmuş. Demek ki hasta kalma düşüncesinde olanlar da önemli bir konumda. %52 ise ayrılma noktasında karar vermiş ve şu an Avrupa Birliği'nden ayrılmaya karar vermiş oldu İngiltere. Yani kabul edilmiş oldu. Şimdi ben hemen soru olarak şunu sormak istiyorum hocam ilk olarak. Niye çıkıldı Avrupa Birliği'nden? Yani İngiltere neden çıkmak istedi? Ne kaynaklıydı yani bu problemlerin sebebi neydi ki işte Avrupa Birliği'nden İngiltere ayrılmaya karar verdi ve sonuçta bu oylamaya gitti ve arkasından da çıkma kararı aldı. İlk olarak bununla başlanıyorum.
Şimdi eski başbakanlardan Thatcher'ın bir sözü vardı. O zamanlar öyle mevzu olmuştu. Diyordu ki yani bu proje adeta çılgın bir proje. Adeta Avrupa'nın düşünürlerinin ya da düşüncesinin üretmiş olduğu teorik bir adım. Başarısızlık kaçınılmaz deyip böyle bir yaklaşımı, bir eleştirisi vardı.
Yani daha baştan bekliyordu
daha baştan itibaren uzun zamandır İngiltere bu hani demir çelik birliğinden itibaren evet. Aslında bu gelişmenin bütün adımlarında İngiltere hep bir çekinceli, endişeli, biraz kenarda duran, şurada olayım ama burada olmayayım deyip kendince önlemler alan bir ülke konumundaydı. Nitekim gelişen bütün süreçlerde İngiltere her ne kadar çok yarar elde ettiyse de ki zaten malumunuz İngiliz ekonomisi yaklaşık bir 100 yıldır adeta dünya ekonomisinin ana gelişme trendinin dışında bir gelişme içinde. Yani üretmekten ziyade aracılık eden, parada aracılık eden, bilgide aracılık eden bir konuma kendini getirmiş durumdaydı. Üreten değil, o anlamda aracılıkla ekonomide kendini büyüten bir modele kaymıştı. Bu nedenle zaten hani genel ekonomik büyüme trendinin gerisinde kalan bir ekonomiydi. Avrupa Birliği'ne girişi bu anlamda kendisine ciddi bir ivme, bir koruma alanı oluşturmuştu, istifade etmişti bu yönüyle. Ama kendince zarara uğradığını düşünmüş olduğu, kendi ekonomisini ya da siyasal rejimini o anlamda ülkesini zaafa uğrattığını düşünmüş olduğu birçok başlığı da hep sürekli gündeme taşıyordu. Nitekim bu referandumu gündeme oturtan Cameron'un kendisi olmuştu.
Evet.
Yani iktidarın kendisi olmuştu.
Evet.
Yoksa tabandan gelen, örneğin muhalefetten gelen bir baskının sonucu olarak ortaya çıkmadı bu son adım. Yani İngiltere'nin birikmiş olan bir bakışının siyasette adeta bir söyleme dönüşmesinin neticesi oldu. Yani daha seçimlerden önce bu insanlar söz vermişler. Yani eğer iktidar olursak bu Avrupa Birliği üyeliğini gündeme taşıyacağız. Bunu referanduma taşımak istiyoruz. Ya da şu konularda Avrupa Birliği'nden iyileştirmeler bekliyoruz. Yoksa diyerek bunu gündeme taşımışlardı.
Evet.
Belki burada şeye bakmak gerekiyor. Yani itirazları İngiltere hangi alanlarda yapıyordu? Yani İngiltere niye itiraz ediyordu Avrupa Birliği'ne? Ya da niye referandumu bu şekilde gündeme taşıma ihtiyacı hissetti? Siyasetin neden bu kadar gündemine düştü? Ele almak gerekiyor.
Evet.
Şimdi İngiltere bu çerçevede Avrupa Konseyi ile olan müzakerelerinde dört temel konuyu gündem maddesi haline getirmişti. Daha geçtiğimiz 2015 yılında yapılan müzakerelerde dört temel konuyu gündem maddesi haline getirmişti. Dört temel talepte bulunmuştu Avrupa Birliği'nden bu anlamda. Bir tanesi Avrupa Birliği vatandaşlarının serbest dolaşım haklarının yeniden gözden geçirilmesi talebiydi. İşte Avrupa'ya girecek olan insanların, gelen insanların belli bir süre bekleyip, ki bu 4 yıldı hatırladığım kadarıyla, bekleyip ondan sonra serbest dolaşıma tabi olabilmeleri sınırlamasıydı. Bunun da en önemli nedeni
göçmen
göç olayıydı. Evet. Yani Avrupa bir refah bölgesi, çekiciliği var. Diğer taraftan da göç veren bölgelerin ekonomik geri kalmışlığı var. Kalkınmışlık zayıflıkları vardı. Bir de ayrıca oradaki siyasi rejimler, askeri rejimler ne derseniz, din ya da kültür boyutuyla iticilikleri vardı. Yani hem çekicilik hem de iticilik boyutu bir araya geldiğinde 2014'ü 15'i biz adeta çok net bir şekilde Avrupa'nın en temel gündem maddesi olarak gördük.
Evet.
Yani bütün Akdeniz boyunca nüfus karadan ve denizden sürekli bu bölgeye akıyordu zaten. Ve bunların bu ülkelerin içinden de ana merkez mihver ülkeler vardı.
Evet.
Yani bunlar göçün daha sonra AB'ye girdikten sonra da aktığı iç bölgelerdi. İşte İngiltere bunların başında geliyordu o anlamda. Yani İngiltere'deki o daha özgürlükçü, daha katılımcı diyelim, daha apolitik diyelim, insanların daha rahatça tutunabilecekleri bir kültür ortamında var olması hasebiyle daha kolay ulaştıkları ya da aktıkları bir coğrafya olarak ortaya çıkmıştı. Örneğin Almanya bu noktada daha sıkıdır, biliriz. Evet. Yani insanlar Almanya'dan ziyade İngiltere'ye tercih ederler. Bu itibarla Almanya'dan ziyade İngiltere problemi daha yoğun hissediyordu. Birinci neden buydu yani. İngiltere bireyler düzeyinde orada, devletin yanında birey düzeyinde problemi adeta iliklerine kadar yaşayan bir bölgeydi.
Evet.
Bu çerçevede böyle bir sınırlama talebi vardı. Buna mukabil Avrupa Birliği bu sınırlamayı bir türlü gerçekleştiremedi.
Evet.
Başlangıçta demokratik haklar denildi, özgürlükler, o ülkelerle olan, o coğrafyayla olan münasebeti, oraya vermek istemiş olduğu mesaj baskın çıkmıştı. Biz demokrasinin beşiyiz, insan haklarının beşiyiz, bu tür siyasi iltica taleplerine hayır diyemeyiz gibi bir yaklaşım vardı. Bu işte aydınların ya da üst bürokrasinin duruşuydu bu. Ama zaman içinde tabandan gelen baskılara karşı koyamaz hale gelmişti. Bir başka boyut daha vardı. Salt yaklaşım değildi. Avrupa Birliği'nin karar alma mekanizmasındaki zafiyet, öyle diyelim. Yani her ne kadar İngiltere gibi takım ülkeler bu konuyu gündeme taşısalar da Avrupa Birliği geneli yansıtacak ya da genele hitap edecek etkin bir kararı alamadı bir türlü. Yani mekanizmaları buna el vermiyordu.
Evet.
İkinci bir başlık daha vardı İngiltere'nin talep etmiş olduğu. Para birimiyle ilintiliydi. Malum İngiltere sterlin kullanıyor, evet. Pound'unu kullanıyor kendisi, evet. Ama sonuçta Avrupa Birliği ülkeleri ana hattıyla Euro bölgesi ülkeleriydi. Yani Euro bu coğrafyada adeta tek para birimi haline gelmiş durumdaydı. Bu da İngiltere'nin o anlamda aleyhine olan bir husustu. Yani sterlini dolaylı olarak bir şekilde euroya bağımlı kılıyordu.
Evet.
Yani İngiltere bundan rahatsızlık duyuyordu ve bunun ortadan kaldırılmasının Avrupa Birliği kararıyla olmasını, politikalarına bunun yansımasını bekliyordu. Yani euronun tek para, geçerli para birimi olmasını önlemeye çalışıyor. Bu talepte belki bulunuyordu. Bu da ciddiye alınır bir cevap oluşturmadı. Yani Avrupa Birliği bu konuda da İngiltere'yi tatmin edecek bir cevap geliştirmedi yani. Üçüncü bir husus daha vardı. O da yine ortak pazarla alakalı bir talepti. Özellikle Avrupa Birliği'nin rekabet gücünü artırabilmek adına İngiltere nakit akışının serbest olmasını ve bunun kolaylaştırılması talebinde bulunuyordu.
Evet.
Avrupa ise bunun karşılığında daha kontrol eden, sınırlayan, önleyen bir uygulama içindeydi. İşte başta Almanya, Fransa gibi ülkeler olmak üzere. Çünkü doğal akışta yatırımcı daha özgür his olduğu, evet, kendini o anlamda daha rahat konumlandırabileceği, rahat hareket edebileceği ortamlarda yer almak ister.
Evet.
Bu yönüyle İngiltere bir takım avantajlara sahipti. Avrupa'nın geneli ise bunun daha da kolaylaşması yönünde bir adım atmakta artık çekingen davranıyordu. Bu kendi ülkelerin diyor kendi işlerindeki bir takım öncelikler nedeniyle böyle oluyordu. İşte Fransa şuraya itiraz ediyordu, Almanya buraya itiraz ediyordu gibi yani. Bir dördüncü bir boyut daha var ki belki de en önemlisi bu. Bu direkt topluma yayılan bir boyuttu. Toplumsala yayılan bir boyuttu. Diğerleri nispeten biraz daha parasal yönü olan, ekonomik yönü olan hususlardı. Dördüncü bir madde daha var. O da toplumsal ya da milli egemenlik diyebileceğimiz alandı. Yani İngiliz vatandaşı, İngiliz toplumu Avrupa Birliği sürecinde yaşamış olduğu tecrübede, elde etmiş olduğu tecrübede İngiliz milli egemenliğinin gittikçe kaybolduğu endişesini taşır hale gelmişti. Yani kendi seçmedikleri, seçimde başa getirmedikleri bir takım insanların oluşturmuş oldukları kurulların, birimlerin almış oldukları kararların İngiltere adına tayin eden, yol çizen, yol gösteren, bağlayan bir etki oluşturmasına rahatsızlık duyuyordu. Ya bunu İngiliz parlamenteri de hissediyordu, İngiliz vatandaşı da hissediyordu. Ki zaten kaldı ki asırlar buydur. Kara Avrupası ile, değil mi?
Evet.
Deniz aşırı ötesi Avrupası'nın ilişkilerinde bu hep egemenlik bir problem alanı olmuştu. Uzun dönemli savaşlar yaşanan bir tarihe sahipler. Bunlar atlatabilmiş konular değildi. Egemenlik boyutu. Evet. Fransa'ya mı düştü, Almanya'ya mı düştü endişesi İngiliz halkını rahatsız ediyordu. Bu çerçevede de İngiltere bir yeni bir kontrol mekanizması ya da ulusal meclislerin etkinliğini artıracak bir çözümleme istiyordu. İşte ulusal meclislerin veto haklarının mesela bu noktada güçlendirilmesi beklentisi içindeydi. Avrupa Birliği başta Almanya olmak üzere bu talepleri göz ardı etmekteydiler.
Evet.
Yani Cameron ve İngiliz siyasetçisi tabanın da beklentilerini bu noktada dikkate alarak böyle bir söylemle referandumu gündeme taşıdılar. Ama olayın buraya varacağını öngörmemişlerdi.
Evet hocam. Gerçi programımızın sonuna geldik. Yani İngiltere neden ayrıldı, neden çıktı, toplum bu noktada ne düşündüğü tartışmış olduk ama bu çıkma ne anlama geliyor, sonrasında neler olacak? Tabii bunları da tartışmamız gerekiyor. Programımızın sonuna geldiğimiz için ben bu konuyu önümüzdeki haftaki programımızda daha detaylı derinlemesine tartışmak üzere burada bırakalım diyorum Sayın Hocam. Ben buradan dinleyicilerimize gelecek hafta görüşmek üzere hayırlı akşamlar diliyorum. Ayrıca Ramazan bayramını, gelecek olan Ramazan bayramını bütün dinleyicilerimizin kutluyorum. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
Her ne kadar olacaksa eğer bayramın yoğunluğunda yine Brexit ve Avrupa Birliği ve Türkiye gündeminde beraber olalım derim. Hayırlı bayramlar efendim.